Bugün senin için gönderdiğim bir kaynağı Ahsen Baki'nin Feminizm Neden Hala Gerekli başlıklı yazısını mercek altına alıyoruz.
Evet.
Bu derinlemesine incelemede amacımız yazının neden feminizmin günümüzde de hani vazgeçilmez olduğunu savunduğunu netleştirmek.
Aynen.
Hangi temellere dayanıyor? Bu argümanlar günlük hayata nasıl yansıyor? Bunlara bakacağız senin için. Oldukça katmanlı bir konu. Hadi başlayalım.
Evet, bu yazı şeyin altını çiziyor. Yani meselenin sadece kağıt üzerindeki yasal haklardan ibaret olmadığını güçlü bir şekilde vurguluyor. Asıl odak noktası aslında farkında bile olmadan içselleştirdiğimiz kültürel kodlar, işte yetiştirilme tarzımız ve toplumsal cinsiyet rollerinin hayatlarımızı nasıl şekillendirdiği. Yani diyor ki yasal eşitlik sağlansa bile zihinlerdeki ve toplumdaki eşitsizlikler devam ediyor.
Yazının başlangıç noktası da ilginç. Çocuklu masalları. Yani hepimizin bildiği işte Pamuk Prenses, Kül Kedisi, Rapunzel.
Evet, klasikler.
Bu masallardan bahsediyor. Şöyle bir düşününce, hakikaten de bu masallarda kadın karakterler genellikle edilgen, değil mi? Yardıma muhtaç, bir kurtarıcı bekleyen figürler.
Kesinlikle. Kurtarılmayı bekliyorlar hep.
Erkeklerse aktif, güçlü, işte o kurtaran prensler. Yazı diyor ki, bu tesadüf değil.
Değil tabii.
Yazar, bu anlatıların bilinçaltımıza nasıl işlediğine dikkat çekiyor. Kötü karakterlerin sıklıkla kadın olması,
Evet, cadılar, üvey anneler.
aynen iyi niyetli ama pasif babaların durumu pek değiştirememesi gibi motifler, bunlar daha çocuk yaşta kadın böyle olmalı, erkek böyle olmalı kalıplarını yerleştiriyor.
Hı.
Yazıya göre bu ataerkil düzenin kendini hani devam ettirme şekli aslında. Kültürel mekanizmalardan biri. Yani kadın çaresizdir, erkek onu kurtarır fikri bu masallarla normalleşiyor bir nevi.
Aynen öyle. Normalleşiyor ve bu erken yaş kodlamalarının yetişkinlikteki izlerini de takip ediyor yazı. Özellikle kadın bedeni üzerindeki toplumsal baskı.
Evet, güzellik algısı meselesi.
Aha. Ve güzellik algısı üzerinde duruyor. Makyaj yapmanın adeta bir zorunluluk gibi sunulması, belirli bir vücut tipinin, yazıda detay da veriyor, uzun saç, ince bel, dolgun dudak gibi sürekli idealize edilmesi.
Bu konulara değiniyor.
Değiniyor. Ve burada nesneleştirme kavramını ortaya atıyor. Yani diyor ki bu beklentiler aslında kadını başkalarının, özellikle de erkeğin beğenisine sunulan, arzusuna göre şekillenen bir nesne konumuna indirgiyor.
Anlıyorum.
Yazının ilginç bir tezi var burada. Bir kadın ben makyajımı kendim için yapıyorum dese bile bu tercihin altında yatan toplumsal ve sistemsel baskı göz ardı edilemez diyor.
Yani yine de tam özgür bir seçim olmayabilir mi demek istiyor.
Gibi.
Yani bunun da bir tür nesneleştirme olduğunu savunuyor aslında. Bu standartların hem kapitalist tüketim kültürü hem de ataerkil yapıyla nasıl iç içe geçtiğini de belirtiyor.
Medya temsilleri de masallardan pek farklı değil yazara göre. Günümüz popüler şarkı sözlerinde mesela kadını aşağılayan ifadelere rastlıyoruz diyor.
Evet, maalesef.
Dizilerde ise kadınların hep belirli kalıplara sıkıştırılmasına işaret ediyor. İşte fedakar anne, sürekli acı çeken mağdur kadın, entrikacı kötü kadın ya da saf masum sevgili.
Çok tanıdık roller bunlar.
Ve yazının altını çizdiği önemli bir nokta var. Tıpkı masallardaki gibi kendi fikirleri olan, pasif olmayan, hani sesi çıkan kadın karakterler genellikle kötü veya itici olarak etiketleniyor. Uysal, pasif veya mağdur olan ise sevgiye, korunmaya layık görülüyor. Bu da ilginç bir dinamik. Evet, bu değer yargılarımızın nasıl yönlendirildiğini gösteriyor aslında. Peki yasalarda onca ilerlemeye rağmen yazar neden ısrarla feminizme hala ihtiyaç var diyor?
Evet, asıl soru bu.
İşte tam bu noktada argümanını güçlendiriyor. Çünkü diyor ki feminizmin hedefi sadece yasal metinlerdeki eşitlik değil.
Sadece kağıt üzerinde kalmamalı yani.
Aynen, asıl mesele toplumdaki zihniyetin, değer yargılarının ve fırsatların eşitlenmesi, cinsiyete dayalı hiyerarşinin tamamen ortadan kalkması.
Ve bunu somut örneklerle de destekliyor, değil mi? Yani soyut bir tartışma olarak bırakmıyor.
Kesinlikle. Yazı günümüz Türkiye'sinden ve dünyadan hala devam eden sorunları sıralıyor. Çocuk yaşta evlilikler mesela hala ciddi bir sorun.
Evet, rakamlar korkutucu.
Ev işlerinin ezici çoğunlukla hala kadınların üzerinde olması, kız çocuklarının okullaşma oranlarındaki bölgesel eşitsizlikler, kadınların sokakta yürürken maruz kaldığı rahatsız edici bakışlar, sözlü tacizler.
Ya da gece tek başına dışarı çıkma korkusu.
Aynen öyle. Toplu taşıma kullanma konusundaki yaygın güvensizlik hissi, kadına yönelik şiddet vakaları ve çoğu zaman duyulmayan, belki duyurulmayan yardım çığlıkları. İşte tüm bu somut gerçekler ışığında yazarın vardığı sonuç çok net. Evet diyor, tüm bunlar değişene kadar feminizme ihtiyaç var.
Anlıyorum. Özetlersek, incelediğimiz bu kaynak feminizmin gerekliliğini sadece yasal haklar üzerinden okumuyor.
Hayır.
Kökleri çocukluk masallarına kadar uzanan, işte bu güzellik algısı, medya temsilleriyle sürekli pekiştirilen ve ne yazık ki gündelik hayatta kadınların deneyimlediği somut eşitsizlikler.
Evet.
Ve güvensizliklerle kendini gösteren, yani derinlere işlemiş, çok boyutlu bir mesele olarak ortaya koyuyor.
Kesinlikle. Bu analiz, sorunun çözümünün sadece yasal düzenlemelerle olmayacağını, asıl değişimin zihinlerde, kültürel kodlarda ve toplumsal alışkanlıklarda yaşanması gerektiğini ima ediyor aslında.
Çok doğru.
Sana da üzerinde düşünecek bir nokta bırakalım o zaman. Bu yazıda tartışılan toplumsal cinsiyet kalıplarının, işte bu güzellik dayatmalarının veya eşitsizliklerin yansımalarını kendi gündelik hayatında ne sıklıkla fark ediyorsun?
Yani izlediğimiz bir dizide, dinlediğimiz bir şarkıda, arkadaş sohbetlerinde, hatta belki kendi düşüncelerimizde.
Aynen, nerelerde görüyorsun bunları? Ve bu farkındalık acaba neleri değiştirebilir, neleri sorgulatır? Bunu bir düşün istersen.